تاری ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı yürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Bir tarih ve insan programıyla daha birlikteyiz. Programı sizler için Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hazırlıyor. Ve bendeniz Hakan Gürsel ve ana kumanda masasında da Muhittin Sami Yaygıngöl sizlere ulaşmasında yardımcı oluyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi dolaşırken arkadaşlar diyor ki hocaya hoş geldin demeden hemen soruları sıralıyorsun diyorlar.
Öyle mi? Fehim Bey tabii önce hoş geldin diyordu. Oradan da alışıklar demek ki dinleyicilerimiz. Tabii. Evet.
Bu sefer hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Bu program gerçi son programımız. Ramazan'dan önce. Ramazan boyunca farklı programlar, farklı özel programlar olacağı için bizim program Ramazan'dan sonra devam edecek inşallah.
Onun için şimdiden sevgili TGRT FM dinleyicilerinin Ramazanlarını tebrik ediyoruz.
Evet.
Hayırlı, mübarek, İnşallah. Bereketli olmasını
Ramazan
diliyoruz.
Ramazan bayramlarını da tebrik edelim.
İnşallah.
Hocam. İnşallah. Tabii Ramazan ayı içerisinde yayınımız olmayacağı için Ramazan'dan bahsedelim dedik bu programda. Ve bazı sorularımız olacak hocam sizlere. Öncelikle bu Ramazan ayından Osmanlı Ramazan'ı nasıl beklerdi, nasıl karşılardı?
Evet.
Böyle bir soruyla başlayalım.
Özür dilerim. Demek ki Osmanlı toplumunda Ramazan. Öyleyse
evet, konumuz
bizim bu. Dinleyicilerimize bu programda inşallah. Tabii Ramazan'a ne kadar süre ayırsak, zaman ayırsak ve konuşsak az. Zira Osmanlı toplumu onu 11 ay bekliyordu.
11 ay.
11 ay. Yani bir Ramazan bittiği gün eyvah yeni Ramazan'a 11 ay kaldı diyorlardı.
Ya.
Yani onu asla demek ki unutmak diye hayatlarında bir şey yok. Zaten bir ayı Ramazan'la geçiriyorlar ve yaşıyorlar dolu dolu. Ardından onu büyük bir üzüntüyle uğurlayınca yeni Ramazan'a 11 ay kaldı, 10 ay kaldı, 9 ay kaldı, 8 ay kaldı diye saymaya başlıyorlar. Bu da Osmanlı toplumunda Ramazan'ın ne kadar önemli olduğunu ve onu ne kadar etkilediğini buradan anlamak mümkün. Yani gerçekten toplum, işte bir toplumu tanımak, onun düşüncelerini, onun düşünce yapısını, onun inancını, onun ahlakını, onun yaşayışını, onun yaşadıklarından, düşündüklerinden çıkartabilirsiniz bir toplumun ne olduğunu. Yani 11 ay boyunca bir hasretlik çekiyor. Neyin hasretini? Ramazan ayının hasretini çekiyor. Ramazan ayındaki güzelliklerin, yaşadıklarının hasretini çekiyor. Dolayısıyla da o toplumu aslında buradan anlamak, Osmanlı toplumunu sadece buradan anlamak yetmez mi?
Evet.
Değil mi? Şöyle düşündüğümüz zaman onun ne olduğunu şuradan, onun düşüncesinden, hani bir sevgili bekliyor insan. En sevdiği insan, kişi evine gelecek o gün.
Ya.
Onu ziyarete gelecek. En sevdiği dünyada kimse onu ziyarete gelecek. E şimdi o insan ne yapar? Nasıl hazırlanır? Neler yapar? Değil mi? Yani buradan şimdi düşünmek lazım. E 11 aydır beklediği bir sevgili geliyor şimdi. Onun nasıl hazırlandığını, ne düşündüğünü buradan çıkarmak lazım. Yani bir eve bizim her gün gördüğümüz bir dostumuz gelir. Bir eve yıllardır görmediğim bir dostun gelir. Bir eve bir padişah gelir. Değil mi? Yani o gelen çoğaldıkça, o gelen büyüdükçe, yükseldikçe, yüceldikçe, mevkiyle, makamıyla, ahlakıyla, her şeyiyle, hani bir abid gelir, bir zamanın evliyası gelir. İnsan neler yapar, nasıl hazırlanır? Şimdi Ramazan ayı 11 ayın sultanı. İşte burada sultan nasıl, hani bir sultan eve geliyor dense, ister fakirin evine ister zenginin evine, kimin evine gelirse gelsin, herhalde herkes evinde ne varsa onu çıkartacaktır. Ya. Elinde imkanında ne varsa onu onun önüne serecektir mutlaka, değil mi? Hatta borç bulacaktır yoksa. Sağdan soldan alacaktır. En güzel şekilde onu ağırlamaya çalışacaktır. Şimdi bu da Ramazan da diğer ayların sultanı. Yani sultan geliyor. Dolayısıyla hani padişah konmaz saraya hane mamur olmadan demiş. Onlar da o sultanın gelişiyle haneyi mamur eylemek için ne gerekiyorsa, ne hazırlıklar yapılıyorsa oluyor. Bir defa biz bunun adına sevinç diyelim. Yani öyle bir sevinç var ki 11 aydır bekledikleri o sultan kapıya dayanmış, geliyor. Artık sayılı günler kalmış. Geriden aşağı 3 aylar girmiş değil mi? 3 ayların başlangıcı Recep, Şaban, Ramazan. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellina Ramazan denir. Yani bize Recebi ve Şaban'ı mübarek eyle, Ramazan'a da kavuştur. Değil mi o 3 ayların duası? Yani Recebi ve Şaban'ı mübarek kıl ama Ramazan'a kavuştur bizi ya Rabbi diye, ona kavuşmak. Asıl kavuşulacak o, diğerleri de habercisi gibi oldu. Onun içerisindeki mübarek geceler ve en son Berat gecesi. Artık belki de o aşkın en üst noktasına çıktığı bir dönem. Artık sayıyorlar 14, 13, 12, 11 diye sayılı. Burada ne var? Burada çok büyük bir sevinç var. İşte bu sevinç çok önemli Hakan Bey. Yani bu sevinci Peygamber Efendimiz'in Ramazan ayının gelmesine sevinenleri Allah-u Teala kıyamet gününün korkusundan muhafaza eyler buyuruluyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte. Yani sevinmek bile ibadet. Sevinmek. Ramazan geliyor diye sen seviniyorsun. Çünkü bu sevdiğini gösteriyor. Yine bir hadis-i şerife gidersek Peygamber Efendimiz'in kişi sevdiğiyle beraberdir. Değil mi? Sevmek o kadar önemli ki insanın neyi sevdiğini, kimi sevdiğini ve niçin sevdiğini. Ramazan ayını neden sever insanlar? Ay o da işte bir ay, o da gün, aynı günler. Farklı günler gelmiyor Ramazan ayında. Aynen pazartesi, salı, çarşamba devam ediyor değil mi? Yani. Ama ona kıymet veren Cenab-ı Hak. Onun için seviyor. Onu ayların sultanı yapan o. Onda Kadir gecesi var. Yani onu muazzez kılan, ona şeref veren Cenab-ı Hak olduğu için o seviniyor. İşte bu sevinç sebebiyle onu kıyamet gününün korkusundan, dehşetinden emin eyler buyuruluyor. Yani bir sevince bile onu geliyor diye sevinmek. İşte bu bizim toplumumuzda gerçekten öylesine yer etmişti. Yani 11 aylık hasretle beklemek. İşte onun son günleri geldiği zaman da bir toplum evine en sevdiği kimse nasıl gelirse önce temizlik. Yani köylerde mesela günler öncesinden temizlikler başlar. Evler temizlenir, her taraf pırıl pırıl yapılır, kokular sürülür, kaplar kalaylanır, bütün kaplar çıkartılır, onlar kalaya gönderilir, misafirler gelecek değil mi? Günler öncesinden ev halılar, kilimler yıkanır. Yani bütün hayat Ramazan ayına hazır hale getirilir. Hemen her şey. Şehirde aynı keza aynı temizlikler, sokaklar ve hükümdar tembihnameler, hükümet tembihnameler çıkartır divan. Ramazan ayına gerekli hürmetin gösterilmesi hususunda evlerin, sokakların, hemen her tarafın temiz tutulması, ona hürmet gösterilmesi Ramazan ayına, ışıklandırılması. Yani geceleri pek ışıklandırma çok azdır Ramazan ayında, camiler, minareler, sokaklar, hemen her taraf ışıklandırılmaya başlar. Yani Ramazan'a mahsus bir özellik vardır, bir güzellik vardır. Ramazan'a mahsus. İşte bu Ramazan'a hürmeti gerektiriyor beraberinde. O sevinci yansıtıyor, gösteriyor. Dolayısıyla bir insanın sevdiği, değer verdiği bir kimse gelirken nasıl bir sevinç, hazırlık varsa Osmanlı toplumunda bu hazırlık, bu neşe, bu zevk tam manasıyla hakim diyebiliriz biz.
Ramazan.
Yani bunu insan her türlü zihninde daha da geliştirebilir. Biz bu kadar anlatıyoruz ama zihninde onu sevindirmek adına ne gerekiyorsa İslam toplumu onu yapıyor. Ve bunu da Ramazan ayında zaten gösterecektir.
Peki Ramazan'ın gelişi nasıl ilan ediliyordu hocam Osmanlı'da?
Şimdi tabii takvimler o zaman da var. En hassas bir şekilde ölçümler, ayların birinci günleri, çünkü bunlar namaz vakitleri, dolayısıyla Osmanlı'da veya Osmanlı öncesi toplumlarda, dini toplumlarda çok gelişmiştir. Muvakkithaneler vardır, vakitleri tayin etme, günleri tayin etme. Fakat şey buna göre olmaz. Asıl olan Ramazan'da rüyettir. Yani diğer aylar içinde bu böyledir. Yani hilali görmektir, hilali değil mi? Yani. Hilali görmekle başlar. En hassas ölçümler, hesaplamalar yapılmıştır. Bu tamam. Ama iş burada bitmez. İş burada bitmez ve mutlaka rüyet, hilali görmek için gerekli tedbirler alınır. Bunun için İstanbul'da belli yerlerde, işte Rasathane'de veyahut Bayezid'de o meşhur yangın kulesi var.
Evet.
Onun tepesinde Süleymaniye, Fatih Sultan Mehmet veya daha sonra Sultanahmet camilerinin o minarelerinde, burada belli yerlerde görevliler çıkartılır. Ve bunlar hilali gözetlerler. Ha, bunun yanında gönüllü kimseler, insanlar da, herkes hilali gözetlemeye çıkarlar. Yani o kişi göremez ama çünkü o çok kısa bir müddet görülür, belli bir zaman, yani çok net olmayacağı için. Hı. Onun için hilali gözetleme mutlaka olur ve görüldüğü anda hemen kadıya haber verilir. Hilalin görüldüğü, gördükleri. Bunu tek bir kişinin sözüyle ilan etmez kadı. Hı. Ve kadı ilan etmeden asla başlamaz hiçbir şey. Dolayısıyla onu iki veya üç şahitliği geçerli veya orada kabul edilen kimseler, özellikle çıkartılmış olan kimseler haber verdikleri zaman onların isimleriyle beraber sicile geçirilir. Hmm. Şeriye siciline, şahitlerin görenleriyle, o şahitleriyle beraber sicile geçirilir ve yarın Ramazan olduğu ilan edilir. O ilan, minarelerde bir anda kandiller yanar. Onun ilan, insanlar kandiller yandıysa minarelerde, Ramazan'ın girdiği anlaşılır. Veyahut da toplar atılır. Yani veya bunların hepsi bir arada ilahiler okunur minarelerden. Hoş geldin ya şehri Ramazan diye Ramazan'a mahsus ilahiler okunur. Ve büyük bir sevinç dalgası hemen her tarafa yayılmaya başlar. Ertesi gün artık Ramazan'dır. İnsanlar ona göre büyük bir sevinç ve neşe dalgası her tarafı kaplar.
Osmanlı büyük bir coğrafya şimdi hocam. Yani milyon kilometre karelerle ifade ediliyor. Şimdi bir İstanbul'da takip edildiği gibi işte diğer hükmettiği topraklarda da bu şekilde mi takip ediliyordu?
Bu şekilde takip edilir.
İstanbul'dan haber mi bekliyorlardı?
İstanbul'dan da haber muhtemelen hemen her tarafa gider ama yetişmesi de tabii şey değildir. Zaten her tarafta bu gözetlemeler yapılır kadı riyasetinde. Ve orada başlar hemen. Her tarafta kadı bütün bunları yaptırtır. Anında başlar. İstanbul'dan da yakın yerlere hemen her türlü ulaklar, her şeye gitmeye başlar. Bunlar süratli bir şekilde. Ama her tarafta da kadılar aynı şeyi yapar. Zaten en fazla görülemediyse bir yerde, o gün tutulmaz, ertesi gün başlar. O mesela çok bulutlu bir havadır.
Evet.
Bulutlu bir havadır. Hiç görülememiştir. Bir gün sonra, çünkü o kesindir artık, o zaman başlar.
Evet.
Ama mutlaka hilali, rüyeti görme, rüyet etme, onu görme asıldır, esastır.
Peki iftarlara gelelim hocam biraz da.
Evet.
Şimdi Ramazan. En güzel yanı o iftar, sahur. Tabii onlar çocukken de çok keyif alırdık. Sabah sahura kalkarlardı, biz oruç tutmazdık tabii. Ama mutlaka o sahur yemeğinden yemek isterdik. O pilav hele, o menünün herhalde ayrılmaz bir parçasıydı sahurlarda. İftarlar nasıl olurdu Osmanlı'da? Tabii
şimdi,
sahurları da sormak lazım o arada.
Şimdi iftara isterseniz gitmeden önce... hani ertesi gün oruçlu, iftar açmadan sahura kalkılır.
Evet.
Ve ertesi günde insanlar oruçludur, ilk gündür.
İlk gün.
O ilk günün bir farkını da istersen bu arada şöyle bir yansıtmış olalım
Osmanlı'nın
kısaca.
Evet.
Şimdi İlk gün sanki şehir, köy, insanlar sessizdir. Müthiş bir sessizlik hakimdir. Hani bir büyük neşe, bir büyük sevinç akşamdan başladı, sahurlar böyle neşe içerisinde ama ertesi gün sakin ve sessiz bir insan topluluğu vardır, konuşmayan. Evet, son derece sakin ve sessiz. Sanki ağızlara mühür vurulmuştur. Ağızlara mühür vurulmuştur. Hani Ramazan yemeden, içmeden ve bir takım zevklerden değil mi kesilmektir belli saatlerde, belli müddet içerisinde kesilmektir. Ramazan oruç dediğimiz zaman ilk akla gelen budur. İşte imsakla iftar arasında yeme, içme, ağızdan, cuma zevklerden kesilmektir tamamen. Şimdi bunu herkes bilir ama hani bir hayvanı da bağlasan, su vermesen, ot vermesen o da yapmaz bunu.
O da.
Yani hani bazı oruçlar böyle sureta oruç gibi olur ya, sureta oruç. Bunu hayvanlar da, mahluklar da, başka mahluklar da yemeden içmeden durabilir, ölmezler. Evet. Onlara da bir şey olmaz o an içerisinde. Fakat bir de orucun hakikati dediğimiz bir şey var. O oruca hürmet dediğimiz bir şey var. İnsan o orucun hakikati, oruca hürmetten kaynaklanıyor. Yani başka şeylerden de, günahlara da perhiz asıl olan. Yani insanın gıybetten, dedikodudan, nemimeden, kalp kırmaktan, gönül kırmaktan, başkalarını üzmekten, malayani konuşmaktan, dedikodu yapmaktan, her şeyden perhizkar olmalı. Yani sadece yeme ve içmekten değil, haramlara bakmaktan, haram yola gitmekten, yanlış işler yapmaktan, gönül kırmaktan, her bir şeyden perhizkar olmak asıl olan oruç denir. Bütün bu dikkat edersek, bütün bu hareketlerin %80'i mekanı nedir? Dildir değil mi?
Evet.
Yani kalp kırmaktır, gönül kırmaktır, küfretmektir, adamın nemimedir, dedikodudur, malayanidir. Şunların her birine baksak %80'inin mekanı dil. Öyleyse dili tutmak çok önemli. Konuşmayan bir toplum haline geliyor birdenbire. Yani mecbur kalmadıkça, çok zorda kal. Gözle işaret edebiliyorsa gözle ediyor. Yani onu konuşmuyor, onu konuşturmuyor. Ne konuşacağını da belki ikinci bölümde ne konuştuklarını onu da söyleriz. İkinci bölümde.
Peki hocam, bir ara verelim.
Bir ara verelim diyorsun. İkinci bölümde de ne konuştuklarına ve iftar meselesine ona devam ederiz.
Evet efendim, Tarih ve İnsan programıyla ikinci bölümüyle tekrar birlikteyiz. Birinci bölümde iletişim bilgilerini arz etmedim. Onu tekrar diyeyim. tgrt-fm@tgrt-fm.com.tr ahmetsimsirgil@ahmetsimsirgil.com sorularınız için bunlar. Evet hocam, kaldığımız yer iftarlardı, sahurlardan bahsettik.
Sessizlikten bahsettik.
Sessizlikten bahsettik.
Ve o sessizliğin bir hürmet olduğunu ifade ettik. Ramazan'a hürmet. Mesela burada da Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Ramazan ayına hürmet gösterenin Cenab-ı Hak 11 aylık günahlarını mağfiret eder buyuruluyor. İşte bu hürmet aç durmaktan, susuz durmaktan gelmiyor. Ramazan ayında o kötülüklerden de perhiz, günahlardan da perhiz olarak ifade ediliyor. O aya hürmet göstermek. Yani adam oruçludur ama öyle ifadeler söyler, öyle yanlışlar yapar değil mi? Ya bu nasıl oruçlu, bu nasıl Müslüman dersin. Bu Ramazan ayının o hürmet perdesini yıkmış olur. Dolayısıyla ona hürmet göstermek, diğer şeylere de perhizkar olmak. İşte toplumun gerçekten sakin, sessiz bir toplum yapısı. Her şeye perhizkar olmak, bu çok önemli. Osmanlı toplumunun belki de çok önemli. Yabancıların özellikle şeylerinden not olarak aldıkları, hatta bu öyle geliyor ki, toplum o hale geliyor ki, hani Ramazan ayı nasıl geçerse, insanın bir yılı öyle geçer buyuruluyor ya.
Evet.
İşte onun için insanlar Ramazan'da alışıyorlar bu tip güzelliklere. Bunu Ramazan'da uyguladığı zaman 11 ayda zaten gıybet, yalan, dedikodu, malayani, boş söz konuşmayan bir toplum haline geliyor. Dilini tutan bir toplum haline geliyor. Onun için Osmanlı toplumu aslında çok sessizdir, çok sakindir. Sözle değil gözle anlaşan ve işlerini ona göre yapan bir toplum vardır. Bu bizim toplum yapımızın belki o günden bugüne ne kadar değiştiğinin de bir ifadesidir. Değil mi? Yani televizyonlarda saatler boyu konuşuluyor, netice yok. Saatler boyu bir konu tartışılıyor, aman efendim, değil mi? Yani böyle artık tamamen bir konu, malzeme, pislik yuvası haline geliyor. Dolu dolu. Yani ama ortada çıkartabileceğin zerre kadar böyle bir ders, ibretlik bir söz, bir cümle yok veya bir netice yok. Bir meseleyi aylarca tartış ama netice sıfır. Bir şey yok. Halbuki o zaman toplanıyor, bir karar alıyor, onu uyguluyor, ona devam ediyor. Yani çok konuşmayan bir toplumu belki de Ramazan ayı bu yönleriyle sağlamıştır biz diyebiliriz.
Evet, zaten Ramazan ayında şeytanlar bağlanıyor.
İnsan, o da nimetlerin bir tanesi. En büyük nimetlerin. Evet. İnsan. En büyük nimetlerin bir tanesi.
Şimdi tabii burada hani yapacağı şeyi şeytandan mı bu, nefsimden mi, onu da güzel çözebiliyor insan. Evet. Orada. Yani iyi ayırt edebiliyor.
Tabii şeytanlar bağlanınca insan da kendine hakim, bir ay boyunca kendine hakim olarak yaşadığı zaman, buna nefsine de uymadığı zaman, hakim olarak yaşadığı zaman bu bir alışkanlık da haline geliyor. Evet. Bu bir alışkanlık haline geliyor ve onu devam ettirebiliyor. Bu da çok önemli. Tabii toplumun genelinin de %90'ının, %95'inin böyle olmuş olması da bu yaşantıyı kolaylaştırıyor. Aynen. O da işin ikinci bir yönü. İftara mı?
İftarlardan bahsedelim.
İftarlardan bahsedelim. Yani İftar Ramazan'ın en önemli noktalarından bir tanesi iftar. İftar vermek. Neden iftar vermek? Zira hani bir oruçlunun sevabı var ve yine orada bizim dinimize göre Cenab-ı Hak her ibadetin sevabını bildirmiş. Her bir ibadetten, namazdan, abdestten, diğer sair ibadetlerden, zekattan ne verileceğini bildirmiş ama orucu bildirmemiş. Oruç benim içindir buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun sevabını ben vereceğim. Bu ahirette, burada yok, belli değil. Dolayısıyla orucun sevabı belli olmayan ama çok sevap olan Ramazan ayında oruç tutmak dinimizin temel farzlarından bir tanesi. Dolayısıyla ve sevabı da belirtilmeyen, hani bir müminin belki ne kadar günahı varsa Cenab-ı Hak onu o kadar mağfiret edecek. Biz bunu bilemiyoruz. Ancak bir de bunu katlamak mümkün. Yani senin bu orucunu katlama imkanı var. Senin namazını katlama imkanın yok. İkiye katlama. Zekatını ikiye katlama imkanın yok. Evet. Tamam mı? Yani bir vakit namaz kılarsın. O vaktin senin sevabın odur. Bunu ikiye, üçe, beşe katlayabilme imkanın yok. Ama Ramazan'da çok önemli bir özellik, bir oruçluya iftar verdiğin zaman o oruçlunun sevabı kadar sevap alıyorsun. Evet. Şimdi kendi orucun var, artı bir oruçluya sevap verdin, bir sevap daha aldın. 100 oruçluya iftar verdin. Hani senin yurtta bahsetmiştik ya, 100 evet. tane talebe vardı 100 oruçluya evet. iftar vermekten. Etti, oraya iftar veren, etti 101 sevap. Bak o akşam oraya iftar veren 101 sevap almış oldu. Bu ne kadar önemli bir şey. İşte onun için müminler Ramazan ayında iftar vermek için yarışa geçiyorlar. Gece gündüz yarışıyorlar. Fakiri zengini, zira onun şeyi yok. Hani bir yudum su ile Ashab-ı Kiram Peygamber Efendimiz bu oruçluya sevap vermekten, bir oruçluya iftar vermekten bahsedince, iftar açtıranın sevabını anlatınca Ashab-ı Kiram Efendilerimiz çok fakirlermiş çoğu. Ya Resulallah, bizim onlara bir iftar verecek bir oruçluya imkanımız yok, paramız yok buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz bir hurma ile de, değil mi, bir zeytin ile de, bir tuz ile de, yani ona iftar açtırana bu sevap verilecektir buyuruyor. Bu ne büyük nimet. Fakir, onun için fakir sofraları da, zengin sofraları da, herkes verebileceği gerçekten veriyor, yapıyor. Osmanlı'da her toplum mutlaka evine misafir alır. Yalnız yemez o gün. Ya iftardadır ya kendisine bir misafir gelmiştir, oruçlu gelmiştir. Mesela konaklar tamamen Osmanlı'da o büyük gördüğümüz, şimdi Osmanlı'dan kalma konaklar vardır. Bunlar ya vezirlerindir, ya ileri gelen devlet büyüklerinindir, kaz askerlerindir. Bu konaklar Ramazan'ın 30 gecesi açıktır. Mutlaka burada iftar veriliyordur. Hani şimdi çadırlar var, çok güzel bir gelenek olarak devam ediyor değil mi? Bu belediyelerin
evet,
çadırları,
iftar çadırları,
çok iftar çadırları son yıllarda gerçekten çok güzel, bu milleti kaynaştırma açısından. O çadırlara, yani sen zengin misin, fakir misin, sen gelir kağıdın diye soran yok değil mi? Adam çat kapı geliyor yani çadıra ya, giriyor. Evet. Kimse bakmıyor. Bir ara ilk zamanlarda böyle efendim işte elinde cep telefonu varmış da. Yok bir ya bırak kardeşim, iftar vermek için cep telefonu olsun. Yok cep telefonuyla konuşuyormuş. Bir ara böyle, ama şimdi bunlar kalktı. Yani niye, unutulan bazı şeyler yaşanmaya başlayınca o cep telefonu olan veya Mercedes'iyle oraya gelmiş olan çok zengin bir adam düşün. Mercedes'iyle geldi oturdu. Hakan Bey diğerinin de bir kuruş şeyi yok. Karşılıklı aynı sofrada yemek yemeleri çok güzel bir şey değil mi? Belki o adam o huzur içerisinde ertesi gün oranın yemeğini de kendisi karşılayabilir. Biz bunu bilemeyiz.
Yani
orada o muhabbeti, o sohbeti, o tatlılığı gördüğü zaman, o birlikteliği, ertesi gün biz bilmediğimiz bir şekilde o Mercedes'i olan kişi gidecek bir çadırın iftar şeyini üstlenecektir. Biz bunları bilemeyiz. Yani bazen bilmeden işin geri şeyinin ne olduğunu, ondaki hikmetinin ne olduğunu bilmeden konuşuyoruz. Hep fakirlerin kurulduğu değil. İşte Osmanlı konakları öyleydi. Zengini fakiri bir arada. Patronu işçilerine, amiri memurlarına iftarlar veriyordu. Ve bir arada iftarlar ediyorlardı. Bu birlikteliği sağlıyordu. O işçi artık o patronun parasında, onun emeğinde, onun iş yerinde gözü olabilir mi? Aynı sofrada yemek yiyenler, aynı güzellikleri yaşayanlar, yemek yedirilen insanlar. O ne zevktir? Sanki kendi fabrikası gibi, sanki kendi işi gibi çalışır. Amirinin bir sözünü en büyük görev bilir. Onun işine koşar, severek yapar. Yani bu muhabbeti biz Ramazan'da iftarların sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla iftar ziyafetleri köylerde, kasabalarda, kentlerde, İnsanların hemen her yerde mutlaka misafiriyle yediği bir şeye dönüşüyor, bir zevke, bir neşeye bürünüyordu. Ve iftar verilmeyen yer hemen hemen yok gibiydi. Tabi bir de iftarlarda çok meşhur bu, o hale gelirdi, bir de diş kiraları vardı.
Ya.
Diş kiraları, yani geleni yedirmiş, içirmiş, memnun etmiş ama giderken de memnuniyetini katlamak lazım. Ya misafir gelmiş, sana tuttuğu orucun sevabı kadar bir sevap kazandırmış.
Ya.
Onun o sevabı var. Bir sevap daha kazandırmış. Bu insanı sen nasıl şey yapmazsın? Memnun etmezsin. Ve onun giderken fakirlere böyle kadife keseler içerisinde akçeler veya zenginlere kendi durumlarına göre özel hediyeler, kehribar, tesbihler, çeşit çeşit işte gümüş eşyalar, böyle onların her birine çok özel, her birine hediyelerle, yani yine gel, yine bana sevap kazandır, diş kirası dediğimiz hediyeler yollarlar. Bazıları daha farklı şeyler yaparlar hediye olarak. Mesela Mahmut Paşa var, Fatih'in vezir-i azamı.
Evet.
Veli Mahmut Paşa diye geçer. Mahmut Paşa Fatih'in seferlerinde de çok etkili olmuş. Büyük bir devlet adamıdır gerçekten. Onun mesela, onun konakları dolar taşar. Ziyaretçilerle. Tabi o şimdi pilavlar, kazanlarda pilavlar pişirtirken nohutlu pilavlar yaptırır. Sarı sarı tabi nohutlar ve çeşitli böyle aynı nohut biçiminde altınlar yaptırır. O altınları kazana atar nohutların içerisinde, belli olmaz.
Allah.
Evet, belli olmaz. Onlar artık yerken adamlar nohutları incitmeden yer. Ne olur ne olur, dişi kırar. Nohutları incitmeden ve hemen hemen her bir kişiye de yani bir altın hemen hemen gelir bolca, çünkü attırır böyle. Evet, onun için onun ziyafetleri çok neşeli geçer böyle. Altın çıkar, altın nohut. Ya, en büyük diş kirasını kim vermiştir bilir misin?
Onu bilmiyorum hocam.
Bilmiyorsun değil mi? Onu da bildirelim mi? Tarihte en büyük diş kirası. Karşıda meşhur bir hanım adına bir hastane var. Üsküdar'da. Bir hanım adına. çift isimli.
Haseki diyeceğim ama bir Haseki.
Karşı tarafta Anadolu yakasında Üsküdar'da Zeynep Kamil.
Zeynep Kamil.
Zeynep Kamil Hastanesi. İşte o Zeynep hastaneyi yaptıran hanım Zeynep Kamil, Yusuf Kamil Paşa'nın Vezir-i Azam hanımıdır. Bir gün Sultan Abdülaziz Han aniden hiç söylemeden şeye biner saltanat arabasına ve Vezir-i Azam'ın evine çekinler. Bellidir çünkü biz ya bir şey var. E şimdi padişah gelecek dense o gün artık sen düşün geleni gideni şeyleri çok ani bir şekilde doğrudan oraya gider. E şimdi belki de normal bir şeydi padişah geldi. Herhalde padişahın geleceği bilinse önceden bütün hazırlıklar yapılır değil mi? Her türlü. Şimdi fakat en küçük bir telaş olmaz. Zira Ramazan'a genel zaten bir şey vardır. Her yerde hazırlık vardır. En küçük bir telaş olmaz. Ziyafetler nispeten yerindedir. Ama padişahın gelişi en büyük şerefi vermiştir oraya. En büyük şerefi onun gelişi yani onun bulunması. O kadar memnun olurlar ki ve o kadıncağız Zeynep Kamil gerçekten çok hayırsever, çok cömert birisidir. Hakan Bey nesi varsa altını, gümüşü, mücevheratı, tapuları yani köşkleri mi var, köşkü mü var, evi mi var, tarlası mı var hepsini tapularıyla beraber bütün altınlarını yani kadıncağızın zerre kadar bir şeyi kalmamıştır. Hepsini bir tapularıyla beraber tepsi gümüş bir tepsinin üstüne yığar. Ve yine o çok gümüş süslü tepsinin üzerinde başının üzerinde getirip padişahın önüne koyar. Diş kirası olarak. Vay. Nesi varsa vermiştir. Etraftakiler böyle merak içinde beklerler. Tamam mı? Ne yapacak yani? Hiçbir şey. Padişah ne yapacak buna karşılık? Ve padişah gerçekten çok duygulanır. Der ki aldım kabul ettim. Dua eder. Ve ben de aynıyla size bunları hediye ediyorum der. Hani kendinin oldu, aldı, kabul etti, aynı. Ve göğsündeki murassa çok hoş bir nişan vardır padişahın. Onu da çıkartır, bunu da ilave olarak hediye ediyorum der. Maşallah. Yani gerçekten çok hoş böyle şeyler yaşanmıştır.
Şimdi tabii hocam, yani Zeynep Kamil hanımefendi orada evini ziyaret eden bir halife.
Evet, bir halife, bir zamanın sultanı.
Sultan, ondan sonra... Tabi tarihçilerin bir kısmında diyor ki evliya idi, evliya meşrepliydi Abdülhamit Han.
Abdülaziz Han bu da. Abdülaziz Han. Evet, amcası.
Evet. Ondan sonra büyük bir insan gelmiş. Evet. Yani çok halife olması.
Yani zaten... onun gelmiş olması oraya onu gerçekten ama bunu düşünebilmek de bu evet. Cömertliği düşünebilmek hani insanın onu alır gider yani aldım kabul ettim her diyor bunu düşüne her şey yani onun aynen. Gelmesinden o kadar memnun oluyor yani bunları bizlerin de hani cömertlik hani insan gerçekten onu zaten almaz onun fevkiyle geri verdi ama evet. Cömertliğin ne kadar önemli olduğunu o sevaba kavuştu bütün bir şeyine öteki de aynı sevaba kavuştu Müslümanların bu paylaşmaları ne kadar önemlidir bunları unutmamak, unutturmamak. Onun için dedim yani o çadırlarda bile ziyafetler vermek. Mesela yaz günlerinde camilerde, camilerin etrafı, kır bahçeleri. Her taraf ziyafet sahasıdır camilerin avluları. Oralarda verirler mesela. Namaz kılınır oralardadır. Ziyafetler kır bahçelerindedir, konak bahçelerindedir. Ama her şey bir güzellik, bir muhabbet, bir sevgi, bir hoşgörü. Hakimdir topluma. Herhalde bir ara verelim daha diyorsun.
Evet hocam.
Çok güzel gidiyor Ramazan ama.
Peki. Üçüncü bölümden sonra devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının üçüncü bölümünde tekrar birlikteyiz. Programı sizler için Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Ve bendeniz Hakan Gürsel, ana kumanda masasında Muhittin Sami Yaygıngöl aktarımda yardımcı oluyoruz. İletişim bilgilerini arz ediyorum. Sorularınız için tgrt-fm@tgrt-fm.com.tr ve ahmetsimsirgil@ahmetsimsirgil.com. Evet hocam. İftarları da yaptık.
Evet.
Bir şişkinlik oldu. Yani mutlaka geliyor. Fazla kaçırabiliyoruz yemekleri.
Doğru. Şimdi Bir tane şey gelmiş. Hristiyan bir doktor, tabip. Evet. Osmanlı ülkesine gelmiş. Millet aç susuz. Tamam mı? Bir şey yemiyor, bir şey içmiyor. Ya bunlar hasta falan olmazlar demiş. Bana burada iş çıkmaz. Boş yere geldik demiş. Tamam mı bu ülkeye biz? Burada kimse hasta olur mu? Yemeyen içmeyen adam bu kadar az, bu kadar az. Ha. Konuşmazlar, yemezler, içmezler. Siniri yok. Sanki sinirleri alınmış adamlar. Tamam mı? Bu adamlar hasta mı olur demiş ya. Burada stres olmaz. Burada hiçbir şey olmaz değil mi? Şimdi toplumumuzun en büyük şeyi stres evet, haline stres gelmeye başladı. Ama bakıyor adam akşam bir oluyor tabii top patlıyor. Millet yemekler nasıl girişiyorlar. Oo diyor ya bunlar işi bilmiyor öyle hazır bekliyorlar. Burada çok iş çıkar diyor. Çok seviniyor adam. Yemelerine içmelerine ziyafetlere bakıyor. Çok iş çıkar burada diyor. Çok seviniyor. Fakat ardından da bir teravih namazı teravih gelip de yine tekrar adam üzülüyor. Yok diyor ya yine bunlar işi biliyorlar diyor. Evet, geldik teravih namazları.
Evet hocam.
Şimdi teravih namazları da Ramazan'a mahsus ibadetlerden. Yani müminleri yine bir araya getiren Ramazan'da yine aynı birlikteliği, beraberliği sağlayan Ramazan'a mahsus bir ibadet. 20 rekat Ramazan ayının sünnetlerinden, sünnet namazlardan. Dolayısıyla o iftardan sonra şunu da söyleyelim biz Hakan Bey. Şimdi iftar Osmanlı'da, tabii Osmanlı dediğimiz için oradaki özellikleri ifade ediyorum. Mesela ezan okunur. Ezan okunur, ardından top atılır. Ezan biter, top atılır. Hani bu bazen Cumhuriyet döneminde top atılıyor, ezan başlıyor. Ve ben böyle bazen ziyafetlerde görüyordum. İnsanlar ellerinde hurma bekliyor. Top güm ederken hurmayı atıyor.
Atıyor.
Değil mi? Yani ha. Halbuki tehlikelidir. İbadeti sağlama almak çok önemlidir. Önce ezan okunur. Kandiller yanar minarelerde. Ezanlar okunur. Ezan biter, top atılır. Topun atılışıyla İnsanlar oruçlarını açarlar. Ve bu sağlama almaktır. Bir iki dakika geçmektir. O hurmadır, zeytindir, sudur, iftarını açar. Neler varsa sonra kalkar namazlarını kılarlar. Namazlarını kılarlar. Veya camidelerse, Osmanlı'da yine camilerde mutlaka o namazlar kılınır, cemaatle kılınır. İnsanlar gider. Orada namazlarını kılarlar, açarlar. Veya dediğim gibi ezan okunur, top atılır, yine açarlar iftarlarını, sonra namazlarını kılarlar, sonra camide, caminin avlusunda yemeklerini yerler. Yani iftarı erken açmak sünnettir. Ama bu erken açmak demek, daha vakti girip girmediği belli olmaz gibi bir şekilde değil. 2-3 dakika beklemek, geciktirmek değildir. Namazı da, akşam namazını da erken kılmak sünnettir. Dolayısıyla hani namazı şeyin sonuna bırakmak, yemeğin sonuna bıraktığın zaman bu defa da o sünnet gider. Şimdi dikkat edersen Osmanlı'da her şeyi sağlama alıyor. 2-3 dakika sonra iftarı açıyor, ezan bitiyor, top atılıyor, iftarını açıyor. Sonra namazını kılıyor, o sünneti de tam yapmış oluyor. Ardından rahat bir şekilde oturup yemeği sindire sindire. Alelacele değil, koştura koştura değil, sıkışmış yerine göre, karnı şişmiş, abdest alacak, namaz kılacak, zorlanacak, evet, cemaat. Evet, bak evet. Her şeyi ne kadar temiz, aceleleri yok onların. Aceleleri yok. Hayat şey üzerine kurulu. Zaten onun üzerine kurulu hayat. Yani mesela insanlar bugün izinlerini ne zaman alırlar?
Yaz
tatillerinde değil mi? Ha. Denize gideceğiz derler, dağa çıkacağız derler. Gezi yaz tatillerinde, yazın sıcak günlerinde izin al. Kimse kışın izin almak istemez. Hı. Aslında verebilir yani isteyene, işinin durumuna göre. Ancak kimse almak istemez. Herkes yazın, yazı düşünür. Osmanlı'da da Ramazan'ı düşünür. İzinler Ramazan'da alınır. Herkes iznini Ramazan ayında alır. Zira Ramazan'ı değerlendirecektir, kıymetlendirecektir. Ramazan ayında alır. Peki tatil bizde ne zamandır? Yine yazındır. Yazın. Böyle. Osmanlı'da Ramazan ayındadır. O kışın olur, yazın olur, Ramazan ne zamansa talebelerin tatili, medrese tatili Ramazan ayındadır. Talebeler cerre gider, köylere gider. Medrese talebeleri hepsi köylere dağılır. Oralarda namaz kıldırırlar, vaaz yaparlar. Şimdi bunu cerre çıkmak tabirini internette falan okusan şöyle yazar. Der ki, medrese softalarının, talebelerinin para kazanmak için köylerde vaaz vermeleri. Ya Osmanlı bırak onu para kazanmaya şey. Adamın cebine cebine akçesini koyuyor. Talebenin 5 akçe her ay parası var. Adamın geliri sabit. Hani bugün burs veriyor ya. Evet. Osmanlı burs gibi veriyor. Ekmeğe ücretsiz. Bugün yemeğe talebe ücretli yiyor. Yurtta ücretli kalıyor. O ücretsiz kalıyor. Bugün talebe yurtlarda ücretli kalıyor.
Tabii.
Ama Osmanlı'da ücretsiz kalıyor. Bugün burs veriyor, Osmanlı'da burs veriyor. Ama yemeğe devlet paralı veriyor. Az da olsa. Cüzi de olsa bir para. Osmanlı'da para almıyor. Yani talebenin şeye çıkmasına gerek yok. O niye? O stajdır o. Hani bugün staja gidiyor adam, talebe. İşte Ramazan ayında talebeler için, medrese talebeleri için bir staj durumundadır. O tatil yapılır, staj gibi gider, orada vaazlar verilir, sohbetler edilir ve o insanlar aynı zamanda merkezin yeni aldığı bilgileri köydeki insanlarla ne yaparlar? Paylaşırlar. Kültür birikimi her tarafa yayılır. Bugün onun o kadar basit bir zihniyetle yazıyor ki o maksadı tam tersi bir noktaya götürüyor. Neymiş? Para kazanmak için. Adamın ihtiyacı yok. Ama köylü, vatandaşımız bizim milletimiz, talebe deyince zekatını veriyor. İkramını veriyor. Her şeyini veriyor. Maksat o değil. Ama o da veriyor onu. İlmin karşılığı. O da onu yapıyor. Ha, bir noktaya gelince o onu yaptığı için sanki onun için gidiyormuş gibi insanlar algılamaya başlıyor. Yanlış değerlendirilen, Osmanlı'da günümüzde yanlış anlaşılan hususlardan bir tanesidir bu. Yani toplum tam manasıyla her hareketini ve devlet mesai saatlerini buna göre ayarlıyor. Mesela uzun günlerde, şimdi yaz günlerinde öğleyle ikindi arasıdır mesai saatleri.
Öğleyle
ikindi arası. İftardan sonra sahura kadar uyumaz insanlar. Öğleye kadar uyurlar, öğleden önce kalkarlar. Namazları öğleyle ikindi arası halk camilerdedir. Selahattin camilerde tefsir alimleri, hadis alimleri, fıkıh alimleri, hep bütün alimler sohbetler etmektedir. İnsanlar sohbetlere koşarlar. Ayasofya'da, Süleymaniye'de, Sultanahmet'te, Fatih'te herkes sevdiği hocaların sohbetlerine gider. Bugün o sohbettedir, yarın diğer sohbetlerdir, öbür gün öbür hocanın sohbetindedir. Herkes gezer. Teravihleri belli yerlerde kılarlar, ağır ağır kılarlar. Teravih namazı dedik ya, dinlenmedir teravih. Her iki rekatlık namazın arasında iki rekat vakit geçecek kadar selatü selamlar olur. Tesbihler olur. Bir iki dakika da öyle geçer. Ardından iki rekat, bir iki dakika. İki rekat, bir iki dakika. Yani böyle dinlene dinlene. Bazen şerbetler içilir arada. Yani bakıyoruz biz her şey hemen hemen namaz üzerine. Gündüzü, gecesi. Kısa günlerde mesela gündüz 10'da başlar, 9'da başlar. Öğleyi bir saat geçe biter. Çalışma saatleri hep ona göre ayarlanmıştır. Dolayısıyla teravihlerde de bu Osmanlı normal toplumunda aynı şekilde görüyoruz. Tabii bu da gerçekten çok hoş. O ara tesbihatları, tehlilleri, şeyleri, merhaba, merhaba ya şehri Ramazan, ya. Onun merhabaları, merhaba, merhaba ya şehret, bereketi vel gufran, merhaba ey bereket ayı, ey mağfiret ayı, merhaba, merhaba ya şehret, tesbihi ve tehlili ve zikri ve tilavetil Kur'an, yani bu ay tilavet, Kur'an tilaveti ayıdır. Bu ay zikir ayıdır, tesbihat ayıdır, tehliller ayıdır. Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim'in her bir seva, her bir harfine bir köle azat etmiş gibi ya da bir şehit sevabı gibi sevaplar verilir denir. O ayda Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim hatmetmek, Kur'an-ı Kerim okunan camileri de onları dinlemek. Yani biz bir bakıyoruz her şey bunun üzerine kurulmuş Osmanlı toplumunda. Bunun dışında Ramazan çalışma saatleriyle, tatiliyle, Ramazan'daki insanların yaptığı, yani acil işlerinin dışında, memursa memur, işçi ise işçi, esnafsa esnaf, acil, yani o da insanların fırınsa ihtiyacı görülsün, ona göre açıyor, kapatıyor. Yani bir satıcı dükkan 2 saat, 3 saat ihtiyacı olanlar alsın görsün diye ona göre açıyor. Daimi açmak yok. O yoksa kendinin belki ihtiyacı da yok. İnsanların ihtiyacını görmek üzere o şeyi açıyorlar, o dükkanları. Ona göre ve böylece her şeyini ibadet üzerine kurulu bir ay geçirilmiş oluyor. Tabii bir de son zamanlarda bu şey Tanzimat'tan sonra bir lakaytlık başlamış. Bazı böyle şeyler vardır. Bizim Cumhuriyet tarihinde de o çok vardır. Hani çok hızlı kıldıran imamlar.
Evet.
Değil mi? Hızlı maça böyle maça yetiştiren imamlar falan yetiştirilir. Bunlar bir lakaytlığın çıkmasıyla beraber ortaya çıkmış. Bunlar şeyde görülmez. Klasik Osmanlı döneminde hemen hemen hiç görülmez. Genelde bu tip fıkralar Tanzimat sonrası ortaya çıkmış hususlardır. Hatta Keçecizade Fuat Paşa ile ilgili de böyle bir hatıra vardır. Keçecizade Keçecizade Fuat Paşa kazasker yani üst rütbeli bir din alimi. Çok şişman. Bir konakta iftara gitmiş. Ondan sonra tabii şey başlayınca konakta da özel imamlar tutarlar. O konaklar da özel imamları da olur. Şeye gelenler orada teravihlerini kılarlar. Konaklarda konağın en büyük odasında hazırlanır orası. O imam da nasıl kıldırıyorsa iniyor kalkıyor, tamam mı? Keçecizade daha ayağa kalkmadan eğilmeye başlıyor. Terkan içerisinde kalmış adam. Böyle ikinci şeye bir iki rekatlık bir şeye tam durmuş. Dışarıdan kapı açılmış. Herhalde bu da arka taraflardaydı. Dışarıdan kapı, dışarıdan giren ya namazı da kılıyorlar. Yetişebilecek miyiz acaba falan demiş böyle. Yüksek bir sesle dışarıdan gelen. Şimdi selam verilir verilmez. Keçecizade imamın da duyacağı bir şekilde de adam biz içindeyiz yetişemiyoruz sen dışarıda. sen diyor dışarıda diyor nasıl yetişeceksin? Mümkün mü diyor böyle. Ya bu tip şeyler ben Erzurum'da da hani bazen de ama aslında Osmanlı'da hatimle indirilen çok şeyler vardır.
Camiler
hatimle var. Camiler vardır. Hatimle indirilir. Şimdi bunlar da çok yaygınlaşmaya başladı. Bizde de bu da çok güzel.
Evet.
Yani
hatimle, her ilçede ara, galiba
hemen hemen her ilçede.
Her ilde mutlaka zaten.
Mutlaka
de,
var.
Her ilçede de
ya,
var.
Öyle yani, Erzurum'da da adam öne düşmüş. Ya cemaati camilerde yer bulunmaz. Önde görünce gel burada kılalım demiş. En önde yer bulmuş. Sonra arka saflarda dolmuş tabii bir kasraf olmuş. Birinci rekat neredeyse 20 dakika gidiyor. İkinci de ikinci safa, üçüncü safa, dördüncü safa adam kaçmış ama.
Namaz da bitmiş tabii.
Evet bunlar da tabii netice itibariyle Ramazan'la ilgili güzel anekdotlar şeyler. Evet.
Osmanlı'da biz, hocam insanlar ne olduğunu biliyormuş yani.
Biliyorum.
Yani Müslüman, Müslümanlığın tam olarak yaşamış. Hristiyan, Hristiyanlığını tam olarak yaşamış. Yahudi tam olarak yaşamış. Herkes serbest, rahat. Müslüman, Ramazan'da tatili var. Cuma gününde tatili var. Ondan sonra yaşamış
evet,
yani.
Evet yaşamış. Ve hakkıyla gerçekten evet. Ona hürmet göstererek. Ve öyle ki o giderken de herhalde vaktimiz doldu. Evet. O giderken de Ramazan ayı. Sanki evinden bir ölü çıkmış gibi üzülüyorlar. Yani Ramazan'ın son günleri el firak, el firak diye mahyalarda yazılmaya başlar. Ayrılık çok büyük üzüntüdür. Ramazan bayramı aslında onu sevindirdikleri için bir bayramdır. Ona kavuştukları, onu sevindirdikleri için bir bayramdır ama aslında üzüntüdür Müslümanlar için. Ve gerçekten insanların ağzını bu defa hiç de bıçak açmaz. O konuşmayan insanlar. Neredeyse hiç konuşmaz olurlar. Hiç konuşmaz olurlar. Çok büyük bir üzüntü gözlerinden okunur. Bunu bazı yazarlar. Yani sanki ölü evi, sanki bir cenaze çıkmış o evden. Böylesine üzülürler. Gerçekten de insanın bir sevdiğine ayrılık ne kadar olur? Bunu düşündüğümüz zaman bunu anlamak mümkün. İnşallah şimdi biz Ramazan'ın sevinci içerisindeyiz. Çok evet. Kıymetli TGRT FM dinleyicilerinin ve bütün milletimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bereketlerine, nimetlerine, her türlü feyzine kavuşmamızı nasip eylesin.
Amin inşallah.
İnşallah Ramazan'dan sonra da yine buluşmak üzere.
İnşallah.
Kıymetli dinleyicilerimizle.
Peki, Allah'a ısmarladık.
Tarih ve insan. Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.